Ayrım 22.
Bir Frank tarafından parası çalınan bir Romalı'nın aldığı tazminatsa 30 suydu. Bütün bunlar elbette ki Romalılar için çok ezici şeylerdi. Bununla beraber ünlü bir yazar, Franklar Romalıların en iyi dostlarıydı varsayımına dayanarak, Frankların Galya ülkelerine yerleşmesi adında bir sistem meydana getirdi. Dipnot, Keşiş Dubon'un eseri. Franklar korkunç işkencelere tabi tuttukları Romalıların nasıl dostu olabilirlerdi? Franklar Romalıları önce silahlarıyla yola getiren, sonra da kanunlarıyla baskı altında tutan Franklar, Romalıların nasıl dostu olabilirlerdi? İşte benim aklımın almadığı şey bu. Herhalde Çin'i istila eden Tatarlar Çinlilerin ne kadar dostuysa, Franklar da Romalıların o kadar dostuydu. Bazı Katolik psikoposlar asi kralları ortadan kaldırmak için Franklardan faydalanmak istedilerse, bu barbar insan topluluklarının egemenliği altında yaşamak istediler anlamına mı gelir? Yine bundan Frankların Romalılara özel bir saygısı olduğu sonucunu çıkarmak mı gerekir? Ben kendi hesabıma başka sonuçlar da çıkarırım bundan. İşte bir tanesi. Frankların Romalılara güveni arttıkça onlara daha kötü muamele etmekten çekinmediler. Ama Keşiş Dubon bir tarihçi için kötü sayılan kaynaklardan, şairlerle hatiplerin eserlerinden yararlanmış. Kişi hiçbir zaman sistemlerini gösterişe düşkün yapıtlara dayanarak kurmamalı. Konu 4. Nasıl oldu da Roma hukuku Franklara bağlı ülkelerde ortadan kalktı ve yine nasıl oldu da bu hukuku Gotlarla Burginyonlara bağlı ülkelerde sürüp gitti? Söylediğim bütün bu şeyler bugüne dek karanlıklarda kalmış başka şeyleri de aydınlatacak niteliktedir. Bugün Fransa denen ülke Morovinler zamanında bir yandan Roma hukukuyla ya da Teodosyen kanunuyla, öte yandan aynı ülkede oturan barbarların çeşitli kanunlarıyla idare edildi. Franklara bağlı ülkede Franklar için Salik kanunu, Romalılar için de Teodosyen kanunu uygulanırdı. Vizigotlara bağlı ülkede Alaric'in emriyle Teodosyen kanunundan aşırılan bir kanun, Romalılar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için kullanılırdı. Milletin Örik tarafından yazılı olarak tespit ettirilen gelenekleri ise, Vizigotlar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek için yeterli geliyordu. Peki ama nasıl oldu da Franklara bağlı ülkelerde Salik kanunlar böyle birdenbire genel bir şekilde uygulanmaya başladı? Ve yine nasıl oldu da Vizigotların ülkesinde yayılmaya ve genel bir şekilde uygulanmaya başlayan Roma hukuku, Franklara bağlı ülkelerde yavaş yavaş ortadan kayboldu? Roma hukukunun Franklar arasında itibardan düşmesine sebep olarak ben, Frank barbar olmanın ya da Salik kanunlara bağlı yaşamanın sağladığı çıkarlarda buluyorum. Hemen herkes Roma hukukunu bırakıp Salik kanununun hükümleri altına girmeye çalıştı. Yalnız papaz sınıfı, o da rejim değiştirmekte hiçbir çıkarı olmadığı için Roma hukukundan ayrılmadı. Mevki ve sınıflar arasındaki ayrılıklar, başka yerde de göstereceğim gibi, yalnız uzlaşma yollarında kendini gösterirdi. Özel kanunlarsa Franklara tanınan hakların tümünü hemen hemen keşiş sınıfına da tanıyordu. İşte bu nedenlerden ötürü keşiş sınıfı Roma hukukuna bağlı kalmakta bir sakınca görmedi. Hiçbir zararı dokunmuyordu onlara, üstelik işlerine de yarıyordu. Hristiyan imparatorların eseriydi de ondan. Öte yandan Vizigotların baba yurdunda Vizigot kanunu Vizigotlarla Romalılar arasında hiçbir fark gözetmiyordu. Durum böyle olunca Romalılar da kendi kanunlarını bırakıp başka bir kanuna bağlanmak ihtiyacını duymadılar. Kendi kanunlarını korudular ve Vizigotların kanunlarına bağlanmadılar. Daha eski çağlara gidildiği takdirde bu söylediklerimin doğruluğu büsbütün meydana çıkar. Gondbo kanunu son derece tarafsız bir kanundu. Burginyonlara da Romalılara da aynı hakları tanıdı. Bu kanonun ön sözünden kanonun bir yandan Burginyonlar için yapıldığını, öte yandan da Burginyonlarla Romalılar arasında çıkacak anlaşmazlıkları gidermek için yapıldığını anlıyoruz. Hatta ikinci durumda mahkeme üyelerinin yarı yarıya olması öngörülmüş bu yazıda. Bunun böyle olması da o çağlarda politik düzenden çıkarılmış özel nedenlere dayanır. Romalıların kendi aralarındaki anlaşmazlıkları gidermek için Roma hukuku Burgonya'da yürürlükte kaldı. Franklara bağlı ülkelerde olduğu gibi Romalılar burada kendi kanunlarını bırakmak zorunda kalmadılar. Hem üstelik Agobar'ın Louis le Debonair'e yazdığı o meşhur mektuptan da anlaşılacağı gibi Salik kanunu henüz Burgonya'ya girip yerleşmemişti. Agobar mektubunda bu hükümdarın Salik kanununu Burgonya'ya da sokmasını istiyordu. Demek oluyor ki bu kanun henüz o ülkeye girip yerleşmemişti. Böylece Roma hukukunun bu krallığa bağlı ülkelerde şimdi olduğu gibi eskiden de yürürlükte olduğunu görüyoruz. Roma hukukuyla Got kanunu Gotların yerleştikleri ülkelerde de yan yana yürürlükte kaldı. Salik kanunu hiçbir zaman bu ülkelerin sınırlarından içeri giremedi. Pepin'le Charles Martel Arapları sınır dışı ettikleri zaman bu hükümdarlara bağlı olduklarını bildiren şehirlerle eyaletler kendi kanunlarını korumak için istedikleri izni elde ettiler. Bütün kanunların kişisel olduğu o çağlardaki geleneklere rağmen hükümdarların bu hareketi Gotlar ülkesinde Roma hukukuna ülkenin malı olan gerçek bir kanun gözüyle bakıldığını gösterir. 864 yılında Charles Le Chauve'un Piste çıkardığı ferman da bunun böyle olduğunu ispatlar. Bu ferman ahalisi Roma hukukuna göre yargılanan ülkeleri, ahalisi bu hukuka göre yargılanmayan ülkelerden ayırmaktaydı. Piste fermanı şu iki şeyi, 1. Roma hukukunun yürürlükte olduğu ülkelerle bu hukukun yürürlükte olmadığı ülkelerin bulunduğunu, 2. Roma hukukunun yürürlükte olduğu ülkelerde bugün de aynı hukukun yürürlükte olduğunu ispatlar. Demek oluyor ki Fransa'da gelenek yoluyla yönetilen ülkelerle yazılı kanunla yönetilen ülkeler arasında daha Pist fermanı zamanında bir ayrılık tespit edilmiş bulunuyordu. Saltanat idaresinin başlarında kanunların tüm kişisel olduğunu söylemiştim. Böylece Pist fermanı Roma hukukuyla yönetilen ülkeleri Roma hukukuyla yönetilmeyen ülkelerden ayırdığı zaman bunun anlamı Roma hukukuyla yönetilmeyen ülkelerde o kadar çok insan barbarların kanunlarına bağlı olarak yaşamak istemişti ki Roma hukukuna bağlı olarak yaşamak isteyen hemen hemen kimse kalmamış, Roma hukukuyla yönetilen ülkelerde ise barbarların kanunlarına göre yönetilmek isteyen çok az insan çıkmıştı demektir. Burada yepyeni şeyler söylediğimi biliyorum. Ama bu söylediklerim doğrudur, doğru olduğu kadar da eski. Bunları ister ben söylemiş olayım, ister Valualar, dipnot, 1607'de doğup 1692'de ölen Adrien de Valois, 1664'te kralın vakanövisliğine atanmıştır. Ya da Binyonlar söylemiş olsun, bundan ne çıkar? Dipnot, 1589'da doğup 1656'da ölen Jérôme Binyon, Marcuf'un formüllerini bastırmış, Fransa krallarının üstünlüğü adında bir kitap yazmış ve 1642'de kralın kütüphanecisi olmuştur. Konu 5. Aynı konunun devamı. Gontpo kanunu Roma kanunuyla birlikte uzun zaman Burginyonlarda yürürlükte kaldı. Louis le Debonair zamanında hala yürürlükteydi bu kanun. Agobar'ın mektubu bunun böyle olduğunu açıkça gösterir. Her ne kadar Pist fermanı Vizigotların işgal ettiği ülkeyi Roma kanununa bağlı ülke olarak anıyorsa da Vizigotların kanunu henüz ülkeden kaldırılmış değildi. 878'de yani Pist fermanından 14 yıl sonra Louis le Beg'in başkanlığında Troy'da toplanan Din İşleri Meclisi bunun böyle olduğunu ispatlar. Sonradan Gotlarla Burginyonların kanunları, barbar insan topluluklarının kişisel kanunlarının her tarafta ortadan kalkmasını sağlayan genel nedenler yüzünden Gotlarla Burginyonların ülkesinden de kalktı. Konu 6. Nasıl oldu da Roma hukuku Lombarların ülkesinde olduğu gibi kaldı? Her şey ilkelerime boyun eğiyor. Lombarların kanunu tarafsızdı. Romalıların bu kanunu benimsemek için kendi kanunlarını bırakmalarında hiçbir çıkarları yoktu. Frankların boyunduruğu altında Romalıların Salik kanununu seçmelerini gerektiren neden İtalya'da mevcut değildi. Roma hukuku orada Lombarların hukukuyla beraber yürürlükte kaldı. Hatta kimi zaman Lombar kanununun sözü Roma kanununa bıraktığı da olmuştur. Hakim zümrenin kanunu olmaktan bile çıktı Lombarların kanunu. Her ne kadar başlıca soyluların kanunu olmakta devam ettiyse de bu kanun, şehirlerin çoğu devlet halinde ortaya çıktıklarından soylu sınıfı düşürmek ya da yok olmak zorunda kaldı. Dipnot, Floransa'da eski soylu sınıfının nasıl yok edildiği hakkında Machiavelli'nin söylediklerine bakınız. Yeni devletlerin yurttaşları yargıç kararıyla düelloyu yerleştiren ve kurulları şövalye gelenek ve alışkılarına eğilimli bulunan bir kanunu kabul etmeye yanaşmadılar. O arada İtalya'da son derece güçlü kuvvetli olan papaz sınıfı da Roma kanununa bağlı olduğundan Lombarların kanununa bağlı olanların sayısı her gün biraz daha azaldı. Zaten Lombarların kanununda İtalya'ya bütün dünya üzerindeki egemenliğini hatırlatan Roma kanununun azameti yoktu. Alanı o derece geniş değildi. Lombarların kanunu olsun, Roma kanunu olsun, artık devlet şeklini alan şehirlerin tüzüklerinin yerine geçmekten başka bir işe yarayamazdı. Şimdi bu tüzüklerin yerini hangisi daha iyi tutabilirdi? Lombarların yalnız bazı olaylar için gerekli yargıları içine alan kanunu mu, yoksa bütün olayları içine alan Roma kanunu mu? Konu 7. Nasıl oldu da Roma kanunu İspanya'da yürürlükten kalktı? Olaylar İspanya'da bambaşka bir şekilde cereyan etti. Vizigotların kanunu üstün geldi, Roma hukuku da ortadan kalktı. Chandosuintle Recesuint Roma kanunlarını yasak etmekle kalmadılar, bu kanunlardan mahkemelerde bile söz edilmesine izin vermediler. Dipnot, 642 yılında hüküm sürmeye başlamıştır. Bundan başka Recesuint Gotlarla Romalıların evlenmesini yasak eden kanunu kaldırdı. Bu iki kanunun ruhu aynıydı. Sözü geçen kral, Gotlarla Romalıları birbirlerinden ayıran başlıca nedenleri ortadan kaldırmak istiyordu. Bu ayrılığı meydana getiren nedenlerden biri, birbirleriyle evlenmenin yasak edilmiş olması, öteki de çeşitli kanunlara bağlı olarak bir arada yaşamalarına göz yumulmasıydı. Vizigot kralları Roma hukukunu ülkelerinde yasak etmişlerdi ama Güney Galya'daki ülkelerinde bu hukukun yürürlükte olmasını önleyememişlerdi. Krallığın merkezinden uzak olan bu ülkeler tam manasıyla bağımsız olarak yaşıyorlardı. 672'de tahta çıkan Vamba'nın tarihinden de anlaşılıyor ki ülkenin asıl ahalisi iktidarı eline almıştı. Dipnot, 672'de Vizigotlar tarafından kral seçilen Vamba, Septimani senyörlerinin desteklediği generallerden biri olan Polus ile savaşmak zorunda kalmıştır. Narbonla Nim şehirlerini almış ve yeniden düzen kurmaya muvaffak olmuştur. Böylece Roma kanununun orada Got kanununun üstesinden geldiğini görüyoruz. Dipnot, bu eyaletlerin ayaklanması genel bir kargaşalığa sebep oldu. Polus'la onu destekleyenler Romalıydılar, piskoposlar da onu tuttular. Vamba yendiği asileri öldürtmedi. İspanyol kanunları ora halkının ne yaşayış tarzına ne de o zamanki durumlarına uygun düşüyordu. Hatta halkın Roma hukukuna bu derece bağlanması, özgürlük fikrini bu hukuka daha yakın görmesinden ileri gelebilir. daha var. Shenda Suint'le Rese Suint'in kanunları Yahudilerin aleyhinde korkunç hükümleri ihtiva ediyordu. Yahudilerse Güney Galya'da son derece egemen unsur olarak yaşıyorlardı. Kral Wamba tarihinin yazarı bu eyaletlere Yahudilerin prostibülü adını vermektedir. Dipnot, prostibül, ahlaksızlığın, fuhuşun, dinsizliğin bol bol yapıldığı yer. Araplar bu ülkelere davet edildikleri için gelmişlerdi. Şimdi onları Yahudilerden ya da Romalılardan gayri kim davet edebilirdi? Egemen millet olduğu için ilk baskıya uğrayan Gotlar oldu. Prokop'un kitabından anlıyoruz ki felakete uğradıkları zaman Gotlar Narbon eyaletlerinden İspanya'ya kaçıyorlardı. Arap istilası sırasında da İspanya'nın henüz kendilerini savunmakta olan ülkelerine kaçtıkları muhakkak gibi geliyor bize. Böylece Güney Galya'da Visigot kanunlarına uyarak yaşayanların sayısı daha da azalmış oldu. Konu 8. Sahte kapitüler. Benoît Levit adındaki o zavallı derleyici, Roma hukukunu yasak eden Visigot kanununu sonradan Şarlman'a izafe edilen bir apitüler şeklinde yutturmaya çalışmadı mı? Sanki Roma hukukunu yeryüzünden kaldırmak istiyormuş gibi bu özel kanunu genel bir kanun haline sokmak istemedi mi? Konu 9. Nasıl oldu da barbar kanunlarıyla kapitülerler de ortadan yok oldu? Salik kanunlarıyla Ren kıyılarında oturan Frankların kanunları, Burginyonlarla Vizigotların kanunları yavaş yavaş Fransızlar tarafından kullanılmaz oldu. Bakın nasıl. Timarlar babadan oğula intikal etmeye başlayınca Art Timarların sayısı çoğaldı. Dipnot, Ariel Fief'i yani bir başka Fief'e bağlı olan Fief'i Art Timar diye çevirdik. Böylece yukarıda sözü geçen kanunların uygulanmasına olanak bırakmayan birçok alışkılar türedi. Yalnız bu kanunların birçok davaları para cezası vermek suretiyle halletmekten ibaret olan ruhunu korudular. Ama değerler değişmiş olacak ki para cezalarının miktarı da değişti. Senyörlerin bu konuda küçük mahkemelerinde ödenecek para cezalarını tespit eden birçok ferman çıkardıklarını görüyoruz. Böylece kanuna uymamakla beraber kanunun ruhuna sadık kalmış oldular. Zaten Fransa politik bağımsızlıktan çok feodal bağımsızlığı kabul eden birçok küçük senyörlüğe bölünmüştü. Durum böyle olunca da bir tek kanunun uygulanması çok güç bir hal almış demekti. Gerçekten de öyle, bir tek kanunu kabul ettirmek olanaksızdı. Eyaletlere gerek adaletin yönetimini, gerek politik işlerin gidişini kontrol etmek için fevkaladeden memurlar göndermek usulü de artık ortadan kalkmış bulunuyordu. Hatta fermanlarda yeni tımarların kuruluşunda kralın bu çeşit memurlar göndermek hakkından kendi kendini yoksun ettiği belirtiliyordu. Böylece aşağı yukarı bütün yurt tımarlarla dolunca bu çeşit memurlar artık kullanılmaz oldu. Ortak kanun da ortadan kalktı. Çünkü ortak kanuna riayet ettirecek kimse kalmadı ortada. Demek oluyor ki Karolinjlerin sonlarına doğru salik kanunlarla Burginyonların ve Vizigotların kanunları son derece ihmal edildi. Kapelerin başlangıcında da bu kanunların artık sözü edilmez oldu. İlk iki sülale zamanında, yani Merovinjlerle Karolinjler zamanında milleti, yani senyörlerle piskoposları sık sık bir araya topladılar. Halk sınıfı henüz söz konusu değildi. Bu toplantılarda fatihler zamanında henüz teşekkül etmekte ve yetkilerini belirtmekte olan papaz sınıfını da bir düzene koymaya çalıştılar. Bu toplantılarda çıkarılan kanunlar işte bizim kapitülerler adını verdiğimiz kanunlardır. Dört şey oldu bu toplantıların sonucunda. Tımarlarla ilgili kanunlar çıkarıldı ve kilise mallarının büyük bir kısmı tımar kanunlarına göre yönetildi. Papaz sınıfı biraz daha ayrıldı ve yalnız kendi eseri olmayan reform kanunlarını ihmal etmeye başladı. din meclislerinin çıkardığı dinle ilgili kanunlarla papaların kişisel kanılarını bir araya getirdiler. Papaz sınıfı da bu kanunları daha arık bir kaynaktan geliyormuş gibi kabullendi. Büyük tımarların kuruluşundan sonra krallar, daha önce de söylediğim gibi, eyaletlere kendi kanunlarının uygulanıp uygulanmadığını incelemek için memurlar gönderemez oldular. Böylece kapeler zamanında kapitülerlerden de söz edilemez oldu. Konu 10. Aynı konunun devamı. Salik kanunlarıyla Lombarların ve Bavyeralıların kanunlarına birçok kapitüler ilave edildi. Bunun sebebini araştıranlar oldu. Bana kalırsa sebep doğrudan doğruya olayın kendi içinde. Kapitülerlerin çeşidi çoktu. Kimi politik yönetimle, kimi ekonomik yönetimle, çoğu kilise yönetimiyle, birkaç tanesi de medeni yönetimle ilgiliydi. Bu sonuçlar medeni kanuna, yani her milletin kişisel kanunlarına ilave edildi. Bunun içindir ki bu kanunlarda Roma hukukuna aykırı hiçbir madde bulunmadığı özellikle kapitülerlerde zikredilmektedir. Gerçekten de ekonomik, politik yönetime, kilise yönetimine ait kapitülerlerden hiçbiri bu kanunla ilgili değildi. Medeni yönetimle ilgili kapitülerlerse yalnız açıklanan, düzeltilen, genişletilen ve daraltılan barbar kanunlarına değiniyordu. Ama kişisel kanunlara ilave edilen bu kapitülerler öyle sanıyorum ki bizzat kapitülerlerin topunun ihmaline sebep oldu. Bilgisizlik çağlarında bir yapıtın özeti çoğu zaman o yapıtın kendisinin yok olmasına sebep olur. Konu 11. Barbar kanunlarının Roma hukukunun ve kapitülerlerin kullanıştan düşmesinin başka nedenleri. Cermenler Roma İmparatorluğunu istila ettikleri zaman orada yazının kullanılmakta olduğunu gördüler. Romalıları taklit ettiler ve kendi alışkılarını yazılı metin haline sokmaktan geri kalmadılar. Şarlman'dan sonra gelen hükümdarların şanssızlığı, Normanların istilası, iç savaşlar, muzaffer milletlerin yeniden karanlıklara dalmasına sebep oldu. Okuma yazma bilen kalmadı. Bu durum Fransa ile Almanya'da yazılı barbar kanunlarını, Roma hukukunu ve kapitülerleri unutturdu. Papalarla Yunan imparatorlarının hüküm sürdüğü İtalya'da yazı kullanılmakta devam etti. İtalya'da şehirler daha mamur, ticaret daha verimliydi. Galya'nın İtalya'ya komşu olan ve eskiden Gotlarla Burginyonların hakimiyeti altında bulunan bölümlerinde Roma hukuku kullanılmakta devam etti. Hem zaten bu hukuk oralarda yöresel bir kanun, bir çeşit ayrıcalık haline almış bulunuyordu. Vizigot kanunlarının İspanya'da düşmesine sebep doğrudan doğruya yazının bilinmeyişidir. Bunca kanunun düşmesiyle de her tarafta gelenekler peyda oldu. Kişisel kanunlar düştü. Tazminat işiyle Freda denen şey artık kanunların metinlerine göre değil geleneklere göre halledilmeye başlandı.